Ayrım 4, sayfa 29. Yıl 1924. 1 Ocak 1924, 31 Aralık 1924. Dipnot. 1924 yılı büyüme hızı %14.8 olacak. O günkü şartlar içinde elde edilen bu kalkınma hızı Cumhuriyet'in olağanüstü başarılarından biridir, sürecektir. Ankara'da Mustafa Kemal ve Latife Gazi İlkokulları açıldı. Şişli Çocuk Hastanesi'nde 2 yıl süreli ebelik eğitimi verilmeye başlandı. Bu eğitim zamanla bütün kadın ve çocuk hastanelerinde verilecektir. Hafta tatili kanunu kabul edildi. 2 Ocak 1924. İstanbul'da Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluşu 7 Şubat 1924. Bazı kurucular Nezihe Muhittin, Şüküfe Nihal, Latife Bekir Çeyrekbaşı. İstanbul Üniversitesi'ne tüzel kişilik verilir 20 Nisan 1924. Orman Kanunu kabul edilir 22 Nisan 1924. Lozan Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi 6 Ağustos 1924. Bazı ülkeler onaylama işlemlerini geciktirmiştir. Topkapı Sarayı müze olarak halka açıldı 16 Ekim 1924. Tıbbiyede okuyan öğrencilere destek olmak için İstanbul'da ücretsiz 200 kişilik bir öğrenci yurdu açıldı. İkinci dönem tutanak dergisi 14. cilt sayfa 284-285. Bazı öğrencilere burs verildi. İlk 6 ayda sadece İstanbul'da çocuklara 41.201 şişe taze süt, 429 paket pirinç unu dağıtılmıştır. Bu sayı 1925'te 85.856 şişe süte, 1638 paket pirinç ununa çıkar. Çocuk Esirgeme Kurumu'na yardımcı olmak üzere kurulan Süt Damlası Dernekleri, çocukların doğumundan sonraki yaşamlarını da izlemiş, hasta çocukların tedavileriyle yakından ilgilenmiştir. Sosyal devlet niteliği gittikçe belirgin hale geliyor. Halkçılık, sosyal devlet demek zaten. Cemil Sait Bey'in Kur'an-ı Kerim çevirisi yayımlandı 1924. Türkler ilk kez kutsal kitaplarını anlayarak okuyacaklardı. Bu güzel çabayı Mehmet Vehbi Efendi'nin 1924, İsmail Hakkı İzmirli'nin 1927, Ömer Rıza Doğrul'un 1934 ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın 1935 çevirileri izleyecektir. Güzel Sanatlar Kurulu oluşturuldu. Halide Edip'in Kalp Ağrısı, Reşat Nuri Güntekin'in Damga romanları yayımlandı. Bazı aşamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kuruldu. Saray Bandosu Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası adıyla Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Adana ve Bergama müzeleri açıldı. Birinci mecliste ikinci gruba mensup milletvekillerinin önerisiyle kabul edilen içki yasağı kanununa son verildi. Hemen hemen hiç uygulanmamış bir kanundu. Hem yürürlükteydi hem kimse dinlemiyordu. Alay konusu olmuştu. 8 Mart'ta ilk milli sigorta şirketi Anadolu Sigorta Şirketi kuruldu. 14 Mayıs'ta Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK kuruldu. 17 Eylül'de Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu. 40 Kilise adı Kırklareli olarak değiştirildi. 20 Aralık 1924. İzmir'de sinemaları olan Cemil Bey, Filmer, Paşa'yı İstanbul'dan tanırdı. Ziyaret ederek İki Çeşmelik'teki Ankara adlı sinemasına davet etti. Latife Hanım gösterilen film hakkında bilgi aldı. Paşa'yı üzecek, yoracak bir film olmadığını öğrenince daveti kabul etti. Olur, öbür gün geliriz. İstanbul gazetelerinde sık sık hücrelere sinmiş aşağılık duygusu yüzünden biz de bir yollarını işletemeyiz diye yazılar çıkmaktaydı. Behiç Bey millileştirmeden yana olan milletvekilleriyle konuşuyor, bilgi veriyor, takma adlarla gazetelere yazı yazarak aleyhteki yazıları etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Ankara'da Anadolu Demiryolu ile Haydarpaşa Limanı'nın millileştirilmesi konusunu benimseyenlerin sayısı hayli artmıştı. Bir gün Başbakan Behiç Bey'i çağırdı. Behiç Bey dedi, Anadolu Demiryolu'nu ve Haydarpaşa Limanı'nı satın almaya karar verdik. Behiç Bey'in yüzü parladı. Ama işletmeciliğimiz ve trenlerimiz Avrupa'daki gibi olmalı. Dikkatle baktı. Aydınlık, rahat, ısıtma düzenli, bunu başarabilir miyiz? Behiç Bey heyecanlanmıştı. Evet efendim, tabii, söz veriyorum. Ya yapamazsanız? Bana inanınız, isterseniz size yazılı senet vereyim. İsmet Paşa güldü. Sözün yeter. Bu karar çok büyük bir atılımdı. Türkiye ölmesini bekleyenlere yaşayacağını duyuruyordu. Ankara-Yahşihan arasındaki dar hattın hızla genişletilmesine başlanmıştı. Doğuya doğru adım adım ilerlenecekti. Arazi çok dağlıktı. Kızılırmağı demir bir köprüyle aşmak, yeni tüneller açmak gerekiyordu. İsmet Paşa her hafta soruyordu. Neredeyiz? Dipnot. Beyiç Erkin, Basılmamış Anılar, sayfa 244, Ziya Gürel, Kurtuluş Savaşı'na Demir Yolculuk, sayfa 151. Bildiğim hatlar hakkında bilgi sunuyorum. Ankara-İstanbul, Ankara-Afyon, Ankara-Kayseri katarlarının 1. ve 2. mevki vagonları böyleydi. 3. mevkilerin oturma yerleri ahşaptandı ama rahattı. Biz 3. mevkide yolculuk eder hiç rahatsız olmazdık. Sirkeci-Bakırköy-Banlıyor trenine binmek bir mutluluktu. Her mevki güzeldi. 1. mevkinin koltuk döşemeleri ve perdeleri kadifedendi. Sonra Banlıyor trenlerinde mevkiler kalktı. Bu doğru bir karardı. Ama genel düzey korunamadı. Giderek demir yolculuk geri plana atıldı. Yataklı vagonlar millileştirildi fakat yine kalite korunamadı. Ankara Kırıkkale arasında sabah akşam Otoray adıyla 3 vagonlu güzel bir tren gidip gelirdi. Çok bakımlı ve güzeldi. O da kaldırıldı. Ankara Gençlik Parkı'nda bütün parkın çevresini dolaşan Mehmetçik ve Efe adlı çok sevimli minyatür demir yolu sevgisini temsil eden 2 tren vardı. Büyükler de çocuklar da biner eğlenirler. Onları bile yaşatmadılar. Bazı güzellikleri yakıp yıkmada işgalcileri aratmıyoruz. Meclis 22 Mart 1924'te Diyarbakır, Ergani, Samsun, Sivas, Ankara-Sivas demir yollarının yapımını kabul eder. 24 Mayıs 1924 tarihinde 506 sayılı kanun ile Haydarpaşa-Ankara, Eskişehir-Adana demir yolları ile Haydarpaşa limanının satın alınması konusunda hükümete yetki verilir. Demir Yolları Yönetimi Anadolu-Bağdat Demir Yolları Genel Müdürlüğü adını alır. Genel Müdürlüğe Behiç Bey atanır. Bu kurum DDY'nin atasıdır. Kendine güvenen Cumhuriyet en sıkışık olduğu dönemde demir yolu devrimini başlatıyor. Ankara-Yahşihan demir yolu dar hat idi, 60 santim. Hattın genişletilmesi çalışmalarına ve istasyon yapımlarına da başlanmıştır. Bu çalışmalar Anadolu'ya demirden kök salıyoruz diye tanımlanır. Ana yurdu demir ağlarla örmek böyle başlar. Halifelik konusu kapanmadı. Tersine halifenin bazı istekleri yüzünden iyice alevlendi. Halifenin başkatibi Başbakan İsmet Paşa'ya yolladığı bir yazı ile halifenin bazı isteklerini bildirmişti. İsmet Paşa Bakanlar Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Durumu Sayın Cumhurbaşkanı'na arz etmeden önce görüşlerinizi almak istiyorum. Halife Ankara'da bir temsilci bulundurmak istiyor. Bakanlar şaşırdılar. Adalet Bakanı Seyit Bey, halifelik ayrı bir devlet mi diye sordu. Ayrıca halifelik hazinesinin yetmediğinden yakınarak ödeneğinin arttırılmasını talep ediyor. Maliye Bakanı sinirlendi. Halifelik hazinesi ne demek? Halifeliğin hazinesi yok. Meclisçe belirlenmiş bir ödeneği var. M. Necati devlet içinde devlet sanki diye söylendi. Doktor Refik Bey'in çıplak başı terlemişti. Bunlar saltanat kalıntısı sözler. Ya da saltanata hazırlık girişimleri. Halifenin başka olayları da vardı. İstanbul'daki yabancı elçiliklerle ilişki kuruyor, hükümete hiçbir bilgi vermiyordu. Milletler arası bir hilafet kongresinin toplanması ve halifenin yetkilerinin bu kongre tarafından belirlenmesi hakkındaki yayına da destek vermişti. Ciddi, kesin bir önlem almak gerekiyordu. İsmet Paşa durumu akşam Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. Dipnot, halifelik sorunu için esas alınan eserler Atatürk Nutuk, İsmet İnönü Hatıralar, Naşit Hakkı Ulu Halifeliğin Sonu, Mahmut Goloğlu Halifelik, Profesör Doktor Seçil Karalak Gün Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik, Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi Cilt 3, sayfa 44-49-62, M. Kamran Ardakoç Hilafet Meselesi. Ankara'da İsmet Paşa'nın halife konusu hakkındaki yazısı şifrelenirken İzmir'de Gazi ve eşi sinemaya gitmek için köşkten çıkıyorlardı. Cemil Bey'in Gazi'nin geleceğini çevreye haber verdiği anlaşılıyordu. Yokuş, ara sokaklar kadınla erkekle binlerce İzmirliyle dolmuştu. Pencerelerden, balkonlardan insan salkımları sarkıyordu. Paşa'nın arabası görününce çığlıklar yükseldi. Kurbanlar kesiliyor, tekbir getiriliyor, kadınlar otomobili öpüyor, otomobil kalabalıktan dolayı adım adım ilerleyebiliyordu. Cemil Bey sinemanın kapısında Paşa'yı ve eşini karşıladı, birlikte balkona çıktılar. Balkon Gazi ile eşine ayrılmıştı. Gazi balkondan aşağı baktı, salonda yalnız erkekler vardı. ''Cemil, neden hiç kadın yok?'' ''Paşam, kadınlara yalnız salı günleri sinema gösteriyoruz.'' Paşa yaverini çağırdı. Film seyretmek isteyen hanımları içeri bıraksınlar. Salonu dolduran hanımlar minnetle Gazi Paşa'yı alkışladılar. Cemil Bey asıl filmden sonra bir de kısa Şarlo filmi gösterdi. Paşa çok güldü, bir daha seyretti. Neşesi Latife Hanım'ı da mutlu etti. Dipnot: Nazmi Kal Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Sayfa 94 ve devamı. İsmet Paşa'nın şifresi çözülmüş telgrafı köşkte Paşa'yı bekliyordu. Latife Hanım'ın sağladığı sakin hava Gazi telgrafı okur okumaz uçup gitti. Lütfen sakin ol Kemal. Nasıl sakin olabilirim? Milli mücadele sırasında bu adamcağızı Anadolu'ya davet ettik. Ama efendi hazretleri hanedan içinde anlaşmazlığa yol açar diye gelmekten kaçındı. Yani önce hanedan sonra vatan. Şimdi de aklınca sultanlığa hazırlanıyor. Fransızlar krallık hanedanını Fransa'ya sokmakta, 100 yıl sonra bugün bile sakınca görüyor ve sokmuyorlar. Her gün ufuktan saltanat güneşinin doğmasına duacı bir hanedana karşı muamelemizde Türkiye Cumhuriyeti'ni nezaket ve safsataya kurban edemeyiz, etmeyeceğiz. Gerginlik içinde İsmet Paşa'nın yazısını yanıtladı. Cumhuriyeti korumak için halifelik hakkında artık ciddi bir karar alınması gerekmekteydi. Dipnot: Halife devlet başkanı demektir, dini bir makam değildir. Ne fetva vermek yetkisi vardır ne yorum yapmak. Birinci Dünya Savaşı'na girilirken Halife Sultan Reşat'ın bir beyanname ile yayımladığı büyük cihat çağrısına Müslüman dünyası uymamıştır. Artık tarihi bir unvandan, bir anıdan ibaretti. Bu nedenle de kaldırıldığı zaman halk bir tepki göstermez. Hilafetin niteliği ve tarihi için Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 608 ve devamı. Gazi bu sırada önde gelen İstanbul gazetecilerini İzmir'e davet etmiş, sorularını yanıtlamış, basının sorumluluğuna değinmişti. Atatürk'ün bütün eserleri 16. cilt, sayfa 207-209. Gazeteciler İzmir'den memnun ve mutlu ayrıldılar. Ama Hüseyin Cahit Yalçın kısa süre sonra halifelik konusu dolayısıyla yine ağır yazılar yazmaya başlayacak, buna Velid Ebu Ziya da katılacaktır. Ahmet Emin Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 3. cilt, sayfa 100 ve devamı. Geniş hat 44 kilometre uzaktaki Elma Dağı'na ulaşmıştı. 23 Ocak günü bu başarı kutlanacaktı. Bayındırlık Bakanlığı ile Demir Yolları Genel Müdürlüğü yöneticileri 2 vagonlu özel bir trenle Ankara'dan hareket ettiler. Dar hat zamanındaki oyuncak gibi lokomotifin ve vagonların yerini geniş hatta özgü büyük güçlü lokomotif ile rahat vagonlar almıştı. Önce Kayaş istasyon binasını törenle hizmete açtılar. Küçük bir istasyoncuktu ama anlamı büyüktü. Türklerin yaptığı ilk istasyondu bu. Sonra Elma Dağı hareket edildi. Ankara ile Elma Dağı arasında demir yoluna telgraf hatları da döşenmişti. Elma Dağı istasyonu da törenle hizmete açıldı. 50. kilometrede bulunan tünel yenilenecek, sonra geniş hat Kızılırmak kıyısına kadar uzatılacaktı. Kızılırmak'a demir bir köprü ile aşmak gerekiyordu. Eski köprü yenilenecekti. Projesi yapılmış, köprü için gerekli gereçler getirtilmişti. Dipnot: Ümit Sarıaslan, Demir Ağlardan Örümcek Ağlarına, sayfa 126. 2. dönem tutanak dergisi 10. cilt, sayfa 161 ve devamı. Bayındırlık Bakanı'nın açıklaması. 6 Şubat 1924 günü meclis gündeminde Rize ve çevresinde çay ve narenciye yetiştirilmesi ile ilgili bir kanun tasarısı vardı. Tarım Genel Müdürü Zihni Bey'in, derin, hazırladığı bir kanundu bu. Anadolu bölge bölge gözden geçirilmiş, köylüyü yaşatıp kalkındırmak için yollar aranmış, birçok ön çalışma yapılmıştı. Kanun bu çabalardan birinin ürünüydü. Zihni Bey'in payına bir yıl önce yoksulluk içinde yüzen Doğu Karadeniz bölgesi düşmüş, Rize'ye gitmiş, birkaç meraklının Batum'dan getirdiği çay fidanlarının tuttuğunu görünce çok heyecanlanmıştı. Aman! Çevrenin kalkınmasını sağlayacak bir imkandı bu. Hemen Batum'a gidip çay bahçelerini, fabrikalarını gezmiş, çay tohum ve fidanları, bazı meyve çeşitleriyle dönmüş bir fidanlık kurmuştu. Sağlanan 500 bin çay tohumu fidan haline getirilip halka dağıtılmıştı ama ilgi görmemişti. Halkın bilmediği, tanımadığı bir şeydi çay tarımı. Çok emek ve zaman istiyordu. Oysa iklim ve toprak özellikle çay tarımı için çok elverişliydi. Rize için büyük bir kurtarıcıydı. Zihni Bey çay tarımını kabul ettirmekle başarı sağlayamamıştı. Mücadeleyi bırakmayı düşünmedi. Ankara'ya dönünce bakanı ve meclisteki Rize milletvekillerini bilgilendirdi, kanunu hazırladı. Kanun meclisten geçtiği zaman büyük bir huzur duydu. Kanun yoksullukla boğuşan Rize'yi kalkındıracaktı. Halkı kalkındırmak, uyandırmak, aydınlatmak, korumak için çalışanların sayısı her gün artacaktı. Barış kahramanları dönemine girilmişti. Dipnot: Zihni Derin daha sonraları Rize'ye gidip gelmiş, çay tarımını iyice benimsenip gelişmesini sağlamıştır. Kurulan ilk çay fabrikasına Zihni Bey'in adı verilir. İlk örnekler Türk veterinerler bütün yoksunluğa rağmen veba ve şarbon salgınını sona erdirdiler. 1922'de 1950 köyde sığır vebası vardı, 1932'de sığır vebası sıfırlanacaktır. Tarımcılar Tarsus'ta narenciye fidanlığı, Bursa ve Erzincan'da dut fidanlığı, Gaziantep'te fıstık fidanlığı, Bilecik, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Ankara'da asma fidanlığı, Kayseri'de yonca temizleme kurumu kurdular. Fidan ve tohumlar köylüye parasız dağıtıldı. Metin Aydoğan Türkiye üzerine notlar sayfa 66. Köylüye süne böceğine dirençli buğday tohumu ile 6 çeşit çeltik tohumu getirtilip dağıtılmıştır. Tohum iyileştirme istasyonları kuruldu. Bütçeye birkaç yıl için 4 milyon lira konuldu. Bununla köylüye faizsiz ve uzun vadeli kredi verildi. Tarımda kalite ve verimi arttırmak için çeşitli çalışmalar yapılmaya başlandı. Mesela Nazilli'de kurulan pamuk istasyonu bölge için en verimli pamuk türünü bularak pamuk üretiminin artmasını sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir avuç doktor, sıtma, verem, tifüs, frengi ve trahoma, cüzzam gibi salgın bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmiş, zamanla kimini bitirmiş, kimini denetim altına alabilmiştir. Bebek ölümü oranını oldukça hızlı aşağıya çekmiştir. Öğretmenler ve gezgin doktorlar katır sırtında dağ köylerine gideceklerdi. Anadolu 13. yüzyılda Yunus Emre, Hacı Bektaş, Mevlana ve benzerleri sayesinde aydınlanmayı yaşamıştı. Medreseler bu aydınlanmayı 14. yüzyılda söndürdü. Cumhuriyet ikinci, daha yaygın, daha bilinçli aydınlanma dönemidir. Zaman ümitler ve sorunlarla sarmaş dolaş akıyordu. Mussolini coşunca yayılmacı konuşmalar yapmaktaydı. Son günlerde Doğu Akdeniz'le ilgili tehlikeli sözler etmiş, faşizmin temel ilkelerinden birinin emperyalizm olduğunu açıklamıştı. Dipnot: Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Devirden Devire, 2. cilt sayfa 88, Mussolini'nin açıklaması, 2. dönem tutanak dergisi, 7, 1. cilt sayfa 749. İtalya o tarihte komşumuz, 12 ada onların. Yunanistan'da da General Pangalos hükümet darbesi yaparak iktidarı ele geçirmiş ve diktatörlüğünü ilan etmişti. Doğu Trakya'yı geri almak için çok istekli olduğu biliniyordu. Bir delilik yapabilirdi. Önlem almak için bir savaş oyunu düzenlendi. Birlikte ya da ayrı ayrı İtalya'nın İzmir ile Antalya arasına Yunanistan'ın Trakya'ya hücum edeceği varsayıldı. Savaş oyunu 15 Şubat 1924 günü İzmir'de başlayacaktı. Başbakan İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Milli Savunma Bakanı Kazım Özal, ordu ve kolordu komutanları ve kurmayları birkaç gün önce İzmir'de toplandılar. Eşini ve oğlunu göreceği için İsmet Paşa koşa koşa gelmişti. Komutanlar ikiye ayrıldı, görevler verildi. Taraflar hazırlıklarını yaptılar. Dipnot: Gazi Paşa 12-13 Şubat günleri İstanbul Üniversitesi kurulunu kabul eder. Kabulde İsmet Paşa da bulunur. Gazi bilim adamlarıyla eğitim, laiklik, halkın tutumu, devletin nitelikleri, devrim yöntemleri hakkında geç saatlere kadar konuşur, görüşlerini alır. Atatürk'ün bütün eserleri 16. cilt sayfa 232-233. Savaş oyunu 15 Şubat günü Gazi'nin huzurunda başladı. Oyunu Fevzi Paşa yönetiyordu. Program 20 Şubat günü sona erdi. Güçlü ve zayıf yanlarımız belli olmuştu. Bu iki diktatörün akıl dışı işler yapması olasılığına karşı gerekli önlemlerin hızla alınması, savunmaya bakanlık bütçelerinden kısıntılar yapılarak ödenek aktarılması kararlaştırıldı. Mali durum zaten acıklıydı. Mussolini ile Pangalos yüzünden kim bilir kaç iş geri kalacaktı. İngilizler de Güneydoğu'da bazı oyunlar çeviriyorlardı. 21 Şubat gecesi Gazi ve eşi Ankara'ya dönmek üzere İzmir'den ayrıldılar. Dipnot: Bazı kitaplarda Gazi'nin bu vesileyle hilafetin kaldırılması konusunu bütün komutanlarla görüştüğü yazılıyor. Gazi konuyu yalnız Başbakan İsmet Paşa ile hükümette görevli Fevzi Paşa ve Kazım Özalp ile konuşmuştur. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt 3, sayfa 56. Paşa'nın Ali Fuat Paşa'ya da ayaküstü kısaca bilgi verdiği anlaşılıyor. Siyasi Hatıralar sayfa 66, orduyu bu siyasi karara katmamıştır. Kazım Karabekir diyor ki, hilafetin lağvı ve hanedanın yurt dışı edilmesi bana bile haber verilmedi. Şevket Çizmeci, Cumhuriyet, 17 Şubat 2010. Karabekir, Cumhuriyet'in ilanının da kendisine danışılmadığından şikayetçiydi. İstiyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir mevkii olsun. İsteği gerçekleşmeyince muhalefetin başına geçer. Bu kronolojik gidişi gözden kaçıranlar birçok şeyi eksik ya da yanlış anlarlar. Bir suikast yapılacağı haberi dolayısıyla Gazi ve eşi törensiz ve hareket saati açıklanmayan bir trenle İzmir'den ayrılırlar. İstasyona giderken de Ali Fuat Paşa'nın otomobiline binerler. Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar sayfa 65. 22 Şubat ile 3 Mart arasındaki günler Ankara'da çok yoğun geçti. Temel devrim yasaları çıkarılacaktı. Konuşuldu, tartışıldı, düşünceler olgunlaştırıldı. Bu çalışmaların içinde yer alan M. Necati Bey, bu hafta orta çağdan çağımıza doğru çok önemli bazı adımlar atacağız dedi. Bunun ne kadar önemli bir aşama olduğunu acaba ileride torunlarımız anlayabilecekler mi? Bu hazırlığın ilk belirtisi 27 Şubat'ta halifelik bütçesinin görüşülmesi sırasında görüldü. Yusuf Akçura halifeliğe bütçede yer ayrılmasının cumhuriyete aykırı olduğunu söyledi. Vasıf Çınar Bey halifeliğin kaldırılmasını istedi. Devrim süreci hızlanıyordu. Devlet cumhuriyete aykırı, ömrünü tamamlamış takıntılardan arındırılacaktı. Ankara adını koymadan laikliği gerçekleştirecekti. 24 Şubat günü mecliste Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu. İzmir Milletvekili Şükrü Saracoğlu söz aldı. O güne kadar hiçbir tartışmaya yol açmamıştı. Herkes sakinlik içinde dinlemeye hazırlandı. Şükrü Saracoğlu, büyük fedakarlıklar yapıldı, birçok yollar denendiği halde halkın hala okuyup yazma bilmediğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti. Benim kanaatimce bu büyük derdin en korkutucu noktası harflerdir. Eğer ben Arap harfi diyecek olursam burada da acaba benim fikrime isyan edecek var mı? Efendiler, bunun tek kabahati harflerdir. Arap harfleri Türk dilini yazmaya elverişli değildir. Mecliste hayli tutucu vardı. Kıpırdanmaya, dalgalanmaya başladılar. Onlar için Arap harfleri İslam harfleriydi, kutsaldı. Hacımızın, hocamızın, amirimizin, memurumuzun gayretine, yıllardan, yüzyıllardan beri yapılan bunca fedakarlıklara rağmen halkımızın ancak %2'si veya 3'ü okumuştur. Saracoğlu, bakanlığın bu konuda ne düşündüğünü sorarak konuşmasını bitirdi. Arap harfleri aleyhindeki bu konuşma tutucuların tepkisine yol açtı. Konu gazetelere sıçradı. Hüseyin Cahit Yalçın, Kurtuluş Yolu adlı yazısında dedi ki, "Eğitimi en kolay, en çabuk surette yaymanın tek çaresi Latin harflerini kabul etmekten ibarettir." Gazi Şükrü Saracoğlu'nu çağırdı. "Çocuk," dedi, "erken konuştun. Acele etme, her şeyin zamanı var." Dipnot, Agah Sırrı Levent, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, sayfa 395, TTK Ankara 1960, sayfa 396-400'de farklı görüşler yer alıyor. Fuat Köprülü bu aşamada harf devriminin karşısında yer alır, sonra harf devriminden yana olacaktır. 1950'de anayasanın Osmanlıcaya dönüştürülmesini savunacaktır. Bu da bir başka insan manzarası. 1950'de yeni iktidara yaranmak isteyen Faruk Nafiz Şamlıbel, Hamdullah Supi Tanrıöver, Tahsin Bangoğlu, Besim Atalay, Ahmet Cevat Emre dil devriminin karşısında yer alırlar. Sonra ne olur? Bütün ters çabalara, ihanetlere rağmen Cumhuriyet Türkçesi yerleşip gelişir. 1 Mart 1924 günü meclisin ikinci toplantı yılının açılış oturumunda salon ve balkonlar hınca hınç dolmuştu. Cumhurbaşkanı salona alkışlar arasında girdi. Koyu renk bir elbise vardı üzerinde, siyah kalpaklıydı. Olduğundan daha genç görünüyordu. Ağır adımlarla kürsüye çıktı. Yeni toplantı yılını çok önemli bir konuşmayla açtı. Hazırlanmakta olan yeni anayasadan, demir yollarını geliştirmekten, iktisadi durumu düzeltmekten, öğretim birliğinin öneminden, adalet reformlarından, dini siyasetten korumak gerektiğinden söz etti. Konuşması yer yer büyük alkışlarla karşılandı. Meclis Türkiye Cumhuriyeti'ni çağa açmaya, güçlendirmeye, geri kalmışlığa son vermeye kararlı görünüyordu. Dipnot, Gazi Paşa'nın konuşmasından demir yolları ile ilgili bölüm, Memleketin muhtaç olduğu demir yolları hiçbir an gözümüzden uzak olmayacaktır. Sivas demir yolunun derhal inşasına başlanması kararını esaslı bir gelişme tedbiri sayıyoruz. Memlekette her vasıta ile bir karış fazla demir yolu vücuda getirmek, fakat ne olursa olsun bir gün geri kalmamak düsturu, milletin hakiki ihtiyacına tamamen uygun olacağı kanaatindeyim. Atatürk'ün bütün eserleri 16. cilt sayfa 227. Milli demir yolculuk bir destandır. Yazık ki ayrıntılı bir tarihi yazılmamıştır. Bu destanı var olan kaynaklardan yararlanarak aktarmaya çalışacağım. İlk demir yolcularımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hükümet demir yolunun Sivas'a doğru uzatılması kararını almıştır. İlk çalışmalar demir yolları yönetiminin kadrosu ve denetimi altında başlar. Ankara'dan Yahşı Han'a kadar uzanan Dekovil hattının geniş hatta çevrilmesine ve istasyon binalarının yapımına girişilir. Yunanların tahrip ettiği Ankara-Eskişehir hattını da özellikle kadın işçilerden yararlanarak demir yolcular onarıp işletmeye açmışlardı. Daha sonra yine Yunanların tahrip ettiği Afyon-İzmir, Eskişehir-İstanbul hatlarını da, köprüleri de demir yolcular onardılar. Bu nedenle bu konuda deneyleri vardı. Milli demir yolculuk destanını onlar başlattı. Cumhuriyet'in ilk bütçesi bugün yürürlüğe girmiştir. 118.254.222 TL, küçücük bir bütçe. Bu bütçeden adalete 4,5, içişlerine 1,5, sağlık hizmetlerine 2,2, eğitime 6,1, bayındırlığa 14, savunmaya 33 milyon lira ayrılmıştır. Sağlık ve eğitime ayrılan ödenekler ileriki yıllarda arttırılır. 1923-1938 arasında 11 yıl gelir ve gider eşittir. 3 yıl gelir giderden fazla olmuştur. 1924 yılı bütçesi %8'lik bir açık verecektir. Ateşten geçmiş olan tarih bilen yöneticiler iktisadi, mali bağımsızlığa, siyasi bağımsızlığın güvencesi olarak bakıyorlardı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sadece 4 fabrika kalmıştı. Hereke İpek Dokuma, Feshane Yün İplik, Bakırköy Bez ve Beykoz Deri Kundura. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, sayfa 62. 3 Mart 1924 Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 13.40'da toplandı. Başkanlık kürsüsünde Fethi Okyar vardı. Birçok milletvekillerince imzalanmış 3 önemli kanun önerisi verilmişti bakanlığa. Önerilerin komisyonlara gitmeden gündeme alınarak görüşülmesi isteniyordu. Meclis bu isteği kabul etti. Gündemde var olan bazı konulardan sonra bu 3 büyük kanun önerisine sıra geldi. Tasarılar daha önce parti grubunda konuşulduğu için çalışma hızlı yürüdü. Siirt Milletvekili Halil Hulki Efendi ve arkadaşlarının verdiği öneri, Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı ile Genelkurmay Bakanlığı'nın kaldırılmasını, Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı'nın yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmasını öngörüyordu. Tasarının birinci maddesiyle laiklik terimi kullanılmadan laiklik benimseniyordu. Dipnot: böylece din ve ordu siyasetin dışına çıkarılıyordu. Bu kanunun birinci maddesiyle itikat ve ibadet konuları ile ilgilenme Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakılmış, başka bütün konularda yani dünya işleri ile ilgili kuralların kabulü ve uygulamasının Türkiye Büyük Millet Meclisi ile hükümetine ait olduğu açıklanmıştır. Bu madde ile laiklik tanımlanmış ve kabul edilmiştir. Türkiye yenileşme tarihindeki ikiliklerin, duraklamaların, çatışmaların nedeni bu ayrımın yapılamamasıdır. Tanzimatçılar bunu yapabilselerdi çok yol almış olurduk ama bu cesareti gösteremediler. İkinci TBMM bu cesareti göstermiş, demokrasinin ve aydınlanmanın olmazsa olmazı olan laikliği hayata geçirmiştir. Dinin devletin ilgi ve bilgi alanı içinde olması istenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu amaçla kurulmuştur. Çünkü o tarihte birkaç mezhep, birçok tarikat ve cemaat vardı. Anadolu şeyhlerin, seyitlerin, hocaların elindeydi. Osmanlı yönetimi Alevileri sorun olarak görmüş, birçok kanlı olaylar yaşanmıştı. Bunun olumsuz etkileri sürüyordu. Din, din tüccarlarının ve aktörlerinin elinde kazanç, itibar ve siyaset aracı halindeydi. Din, dinle ilgisi olmayan hurafe ve batıl inançlarla doldurulmuştu. Bu nedenle din gibi çok önemli bir kurumun denetimsiz, devlet dışı bırakılması doğru bulunmamış, din konusu bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmiştir. Din konusunun devletten ayrılıp başıboş bırakılması halinde neler olacağını kestirebilmek için kâhin olmaya gerek yoktur. halifeliğin kaldırılacağı anlaşılınca Mustafa Kemal Paşa'ya bu süreçte de halifelik önerileri yapılmıştır. Atatürk Nutuk 2. cilt sayfa 302. Profesör Doktor Seçil Karalakgün, halifeliğin kaldırılması ve laiklik sayfa 16 ve devamı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi Hoca atanır. Laikliği din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak olarak tanımlamak doğru değildir. Din ile dünya işleri birbirinden ayrılmıştır. Laiklik konusunda şu kitabı tavsiye ederim. Özer Ozankaya, Türkiye'de Laiklik, Atatürk Devrimlerinin Temeli, Cem Yayınları, İstanbul 1993. Atatürk Genelkurmay'ı Milli Savunma Bakanlığı'na da, Başbakanlığa da bağlı olmasını doğru bulmamış, bunu ordu-siyaset ilişkisi bakımından sakıncalı bulmuş, bağımsız olmasını uygun görmüştür. Ordu böylece siyasetin tam dışına çıkarılmıştır. 13 maddelik öneri görüşülmeden kabul edildi. Sırada tevhid-i tedrisat, yani eğitim birliği kanun önerisi vardı. Kanunu Vasıf Çınar ve arkadaşları önermekteydi. 7 maddelik bir öneriydi. Öneri Türkiye'de var olan bütün okulların ve bilim kurumlarının Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını öngörüyordu. Eğitim nihayet milli bir nitelik ve birlik kazanacaktı. Bu öneri de birkaç kısa konuşmadan sonra kabul edildi. Dipnot: Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı ile bazı bakanlıklara bağlı tüm okullar birer birer Eğitim Bakanlığı'na bağlanacaktır. Din adamlarının yetiştirilmesi ihmal edilmemiştir. Üniversitede ilahiyat fakültesi açılacak, imam ve hatip yetiştirecek okullar kurulacaktır. Özel ve yabancı okullarda Eğitim Bakanlığı'nca denetlenecektir. Bu kanun milli, laik, düzeyli, çağdaş, yaygın bir eğitimin yolunu açan çok önemli bir devrim kanunudur. Profesör Doktor Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt 3, sayfa 62 ve devamı. Din dersleri şehir okullarında kaldırıldığı zaman köy okullarında kaldırılmamış devam etmiştir. 1950'ye kadarki din dersleri kitaplarına kaynakçada yer verdim. Keşke bunları bulup da 1950'den sonraki din dersleri kitapları ile karşılaştırsanız. Osmanlı döneminde 5 türlü okul vardı. Dini okullar, yeni devlet okulları, özel okullar, azınlık okulları, yabancı okullar. Amaçsız, birliği sağlamayan, karışık, çelişkili, kozmopolit bir sistem. Dikkat! 1907'de Osmanlı ülkesinde var olan yabancı okulların sayısı, Fransız okulları 72, İngiliz 83, ABD 27, Rus 44, İtalyan 28, Alman ve Avusturya 7, misyoner okulları 465. Profesör Doktor Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt 3, sayfa 65-66. Osmanlı'nın niye içinden parçalanıp ayrıştığını bu durum açıklamaya yeter. Başkan toplantıya bir süre ara verdi. Meclis 15-25'te yeniden toplandı. Üçüncü kanun önerisi çok önemliydi. Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşlarınca verilmişti. Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması hakkındaydı. Salon ve balkonlar yine dolmuştu. Sessiz, gergin bir hava vardı. Dipnot: Cumhuriyet ile halifelik karşıt kurumlardı. İki başlılık oluşmaya başlamıştı. Halifelik laiklik ilkesiyle de çelişiyordu. Öneri 13 maddeydi. Tek aleyhte konuşmayı Gümüşhane Bağımsız Milletvekili Zeki Bey, Kadir Beyoğlu yaptı. Konuşması boyunca tepki gördü. Kastamonu Milletvekili Halit Bey, Akbansü, bu kararı din bakımından haklı fakat siyasetçe doğru bulmadığını söyledi. Sonra Vasıf Çınar yakın tarihe ilişkin acı olayları hatırlattı. Adalet Bakanı Seyit Bey uzun ve çok etkili bir konuşma ile halifelik konusunu bütün yönleriyle inceledi, önerinin kabulünü istedi. Özetle dedi ki, İslam hukuku hocası olarak 30 yıldır bu meselelerin içindeyim. Hazırlanan öneri hem cumhuriyetin gereklerine hem İslam hukukuna uygundur. Hilafet hükümet demektir. Dini değil, dünyevi ve siyasi bir meseledir. İnançla, ibadetle hiçbir ilgisi yoktur. Olduğu hakkındaki iddiaların tümü ya hurafedir ya da siyasi maksatlı görüşlerdir. Son konuşmayı İsmet Paşa yaptı, olayı dış siyaset açısından değerlendirdi. Maddelere geçildi. Maddeler kısaca görüşüldükten sonra kanunun tümü oya konuldu ve alkışlarla kabul edildi. Saat 18.45'ti. Halifelik tarihe karışmıştı. Hiçbir işlevi kalmadığı da kısa zamanda anlaşılacaktı. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi 7. Cilt Sayfa 21-69. Profesör Kemal Karpat 11 Temmuz 2009 günü saat 17.45'te bir televizyon kanalında özetle dedi ki, halifelik laikliğe engel olmazdı, kalabilirdi. Örnek olarak da İtalya'yı gösterdi. Papalık İtalya'da, İtalya'da laik. Dinleyen kızımız da bunu ciddi bir ilmi görüş diye karşıladı. Profesör Karpat'ın gerçekleri kendine göre aktardığının örneği çok. Papalık yani Vatikan, Roma'da kendisine ait toprağı olan bağımsız bir devlettir. Her yerde elçileri vardır. İtalyan devlet örgütünün bir birimi değildir. Kendi kanunlarını kendi yapar ve uygular. Ayrı bir varlıktır. Halifelik böyle miydi?